Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bütün iyilikler ve güzellikler sizlerin ve bizlerin olsun inşallah. Bendeniz Nuri Özkan, İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneğimiz yani İGEDER'in katkılarıyla hazırlanan Eğitim Dünyası programında yine birlikteyiz kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz. Bildiğiniz gibi Eğitim Dünyası programında eğitimle ilgili konuları, gelişmeleri müzakere ediyoruz. Misafirimizle birlikte, misafirlerimizle birlikte değerlendirme yaptığımızı biliyorsunuz. Bugün de Eğitim Dünyası programında bildiğiniz gibi 15 Haziran tarihinde 8. sınıf öğrencilerimizin LGS sınavı, bir sonraki haftada lisede son sınıfta okuyan öğrencilerimizin YKS sınavları oluyor olacak. Dolayısıyla LGS kılavuzu da yayınlandı. Dün itibariyle, iki gün öncesi itibariyle de başvurular sona erdi ve okul müdürlükleri tarafından da onaylandı biliyorsunuz. Yine YKS süreci de devam ediyor. Ve bu iki süreçle ilgili yani sınavlara yaklaşırken, sınavlara iki ay gibi bir zaman kalmışken hem LGS öğrencilerimizin faydasına olacağına inandığımız hem de YKS sürecinde olan kıymetli gençlerimiz için faydalı olacağına inandığımız ve bu çocuklarımızın anne babaları ile ilgili bir söyleşi gerçekleştiriyor olacağız bugün. Yani başlığımız sınavlara yaklaşırken öğrencilerimize tavsiyelerimiz, gençlerimize tavsiyeler ve bu süreçte sınavlara iki ay kala bir zaman dilimi içerisinde kaygı düzeyleri olası yükselmiş olan anne babalar için tavsiyelerimiz neler? Bunu misafirimizle müzakere ediyor olacağız, söyleşimizi gerçekleştireceğiz. Peki kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, misafirimiz kimdir? Eğitimci, eğitim yöneticisi, kişisel gelişim uzmanı Sayın İbrahim Orhan ile birlikteyiz. İbrahim Orhan, Kayseri'de özel teknen okulların yöneticisi, üst düzey yöneticisi ve bugün İstanbul'da olması münasebetiyle de radyomuzda İGEDER adına bu sohbeti gerçekleştiriyor olacağız. Evet İbrahim Bey, hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Teşekkür Nasılsınız? Ediyorum. Teşekkür ediyorum. İyiyim. Sizler de iyisiniz.
Teşekkür ederiz. Allah iyilik versin.
Allah razı olsun.
Evet İbrahim Bey, biliyorsunuz okullarımızda ve Türkiye genelinde 8. sınıf öğrencilerimiz ve 12. sınıf öğrencilerimiz mevcut. Evet. Ve her yıl olduğu gibi bu yılda 8. sınıf öğrencilerimiz liselere, sınavla alan liseler için yarışacaklar. Yine 12. sınıf düzeyindeki çocuklarımız da Türkiye genelinde hayallerini gerçekleştirecekleri ve meslek seçimini yapacakları üniversiteler için yarışacaklar adeta. Bilgi ve becerilerini paylaşmış olacaklar. Bizler de, sizler de yıllardır çocukları sınava hazırlıyorsunuz. Anne babalara eğitim veriyorsunuz. Bu sınav sürecinde hem çocuklara koçluk yapıyorsunuz gençlerimize hem de anne babalar için eğitim seminerleri düzenliyorsunuz. Bugün de sınava az bir zaman, hani ramak kaldı derler ya 60 gün. Evet. Yani 60 gün bile yok. Bu süreç içerisinde sınava yaklaşırken kıymetli öğrencilerimiz, hani son viraj diyoruz artık, bu son virajda neler yapabilirler, nasıl çalışabilirler, eksiklerini nasıl giderebilirler. Bir de bununla birlikte sınav süreci yaklaştıkça anne babaların, evdekilerin kaygıları artıyor. Bugün, bu senede siz de YKS babasısınız.
Evet.
Cenab-ı Hak Selim yavrumuza inşallah başarılar nasip etsin.
Bütün
çocuklarımıza hayallerini gerçekleştirmeyi nasip etsin. Aynen. Hem bir baba olarak, bu süreci yaşayan bir baba olarak, hem de bir eğitimci olarak, eğitim uzmanı olarak, kişisel gelişim uzmanı olarak isterseniz önce çocuklarımıza, gençlerimize tavsiyelerden başlayalım. Yani bu süreçte eksikleri nasıl tamamlarlar, yanlışları nasıl giderirler, duygularını nasıl kontrol ederler, böyle bir soruyla başlamak istiyorum. Evet. Buyurun efendim.
Teşekkür ediyorum. Bütün Erkam Radyo dinleyicilerine saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Çocuklarımıza, öğrencilerimize, bizim en kıymetlilerimize başarılar diliyorum. Sınav bütün dünyada aslında öğrencilerin bir gerçeği, bizde bu gerçek biraz daha hissedilir vaziyette. Hem ortaokulda okuyan öğrencilerimiz için hem de lisede okuyan öğrencilerimiz için. Biz bu gerçekle nasıl bir başarıya ulaşabiliriz, neler yapabiliriz? Onun çabası içerisindeyiz. Mücadelemiz bu sınav niye var şeklinde değil. Mücadelemiz bu sınavda başarımızı nasıl elde edebiliriz, nasıl kazanabiliriz? O şekilde olması gerekiyor. Öncelikle çocuklarımıza, öğrencilerimize şunu söylemek istiyorum. Bir kere onlar bizim için sınavdan daha büyük. Biz onları sınavın dışında çok büyük bir değer ve sevgiyle bakıyoruz. bu büyüklüğü, bu güzelliği, bu farklılığı daima korumalarını ve hissetmelerini istiyorum kendilerinde. Çünkü öğrencilerimiz bazen öyle bir duruma giriyorlar ki bu öz takdir ve öz değer zayıflaması, eksikliğinden kaynaklı olarak sınavın kendisinden değil, sınavla ilgili oluşturmuş olduğu zihinsel metaforundan kaynaklı bir kaygı ve başarısını etkileyecek olumsuz bir duyguya kapılıyor. Bu açıdan onlar bizim için sınavdan daha büyük, kendileri sınavdan daha büyük. Kapasiteleri Allah'ın vermiş olduğu birçok kapasitenin gerçekten bu sınavın çok çok üstünde olduğunun farkında olmalarını istiyorum. Biz kendi kapasitemizi, kendi yeteneklerimizi bu sınav için harekete geçireceğiz. Şu andaki yapılması gereken durum bu. Burada en önemli unsur, kıymetli öğrencilerimiz, sevgili arkadaşlar, bütün sınavlar, sadece LGS ve YKS için söylemiyorum, onun dışında yetişkin duruma geldikleri zaman girecekleri sınavlarda da bütün sınavların temel bir özelliği vardır.
Evet.
Bu özellik şu: %50 bilgi, %50 duygu yönetimidir sınav. Bilgilerimizi yönetebilecek duyguya sahip olduğumuz zaman başarı elde ediyoruz. O açıdan şu anda zaten bütün öğrencilerimiz elinden geldiği kadarıyla bilgileri elde edebilmek için büyük bir çaba içerisinde. Takdir ediyoruz onları.
Evet.
Tebrik ediyoruz. Büyük bir çaba içerisinde. Hafta içinde, hafta sonunda, okulda, dershanede, farklı yerlerde bu çabalarını ortaya koyuyorlar.
Evet.
Bilgileri elde ediyorlar. Burada önemli olan şeylerden bir tanesi de bu bilgiyle birlikte duygu yönetimi. Bu nedir? Şöyle bir şey söylerim öğrencilerimizle konuşurken. Bir kişi düşünün. Eline bir fidan almış. Fidan dikecek. Çukuru açmış güzelce, fidanı koyuyor, koyduktan sonra etrafını kapatıyor, can suyunu veriyor. Verdikten sonra diyor ki, hadi kurursa.
Hı hı.
Şimdi yapmış olduğu işe olan heyecanı ve motivasyonu ne duruma geldi?
Hı hı.
Hadi kurursa diye fidan dikilmez.
Evet, tabii.
Hadi kazanamazsam diye de evet, sınava girilmez veya sınava hazırlanılmaz.
Evet.
Şimdi böyle bir durumda sevgili arkadaşlar, sınavı yapmış olduğumuz çalışmaların sonucunda kazanacağız, başaracağız diye sınava girmek gerekiyor. Bu anlamda duygu yönümüzü çok olumlu şekilde güçlendirmek gerekiyor. Ve hazırlığımızı bu cihette yapmak gerekiyor, bu yönde yapmak gerekiyor. Yani dersin başına oturduğumuz zaman öğretmenlerimizi, eğitimlerimizi dinlerken, sorularımızı çözerken, bunlarla yapmış olduğumuz çalışmanın bize bir sonuç getireceğine yürekte inanmamız gerekiyor. Mış gibi bir çalışma olmaz sınavda. Olur da bize sonuç vermez.
Evet. Tabii bize
mış
sonuç
gibi
vermez.
Çalışmanın en önemli şeyi inanarak çalışmadır.
Evet.
Yani çalışıyorsak kesinlikle bu işi yapabileceğimize inanarak çalışmak gerekiyor. Duygumuzu bu anlamda yönlendirmemiz gerekiyor.
Ve yani bazen bilgi kadar duyguları yönetmek de önemlidir diye anlıyorum ben sizin söyleşinizden, söylediklerinizden.
Kesinlikle.
Evet.
Hatta bazen öne geçiyor.
Bazen öne geçiyor.
Nur Hocam. Yani duygu bilginin önüne geçiyor. Yani negatif duygu, olumsuz duygu bilgiyi köreltebiliyor. Daha doğrusu ket vurabiliyor. Yani hafıza dediğimiz unsur baktığınız zaman beyinde insan zihninde motivasyonla beraber çalışan bir yer.
Evet.
Yani benim hafızam çok kötü diyen birisi daha 50-60 yaşına gelmeden hafızayla ilgili sıkıntılar yaşar.
Evet.
Aslında sahip olmuş olduğu potansiyelden dolayı değil.
Evet.
Ona olan güvensizliğinden dolayı. Hafıza böyle. Öğrenme bölümü, beyindeki öğrenme bölümü motivasyonla birlikte beraber çalışıyor. Yani biz evet ben çalışıyorum ve kazanıyorum inşallah. Ki biz inanıyoruz, Allah bize kişiye çalıştığının karşılığının olduğunu vaat ediyor.
Bilginin kalıcılığını kişinin motivasyonu unsurunu sağlıyor. Öyle.
Kesinlikle. Mesela evet, mutlu olduğu andaki yapılan işler hayat boyu unutulmaz.
Anladım.
İnsanların yapmış olduğu davranışlara olumlu duyguyu bağladığı zaman o hayat boyu zihninde kalır.
Evet.
80 yaşına da geldiğinde onu hatırlar zaten.
Evet.
O yüzden biz bir işi yaparken, ders çalışırken, evde, okulda, kütüphanede, her nerede ise orada yaparken kesinlikle o işe inanarak, kazanacağımızı düşünerek, bir sonuç alacağımızı düşünerek, bizim üzerimize düşen şu zamanda çalışmak ve gayret etmek, Sonuç sınava girdikten sonra değerlendirilir. Ama onun da güzel olacağına inanıyoruz. Bir daha söylüyorum. Allah bize kişiye çalıştığının karşılığının olduğunu vaat ediyor.
Evet.
Yani bu noktada bizim bu şekildeki bir geleceğe yönelik ümit beslememiz, kazanacağımıza inanmamız bizim inancımızın bir gereği.
Evet.
O açıdan değerli öğrencilerimize bunu özellikle tavsiye ediyorum ve bunu güçlendirmek için bir küçük bir teknik söyleyeceğim öğrencilerimize.
O zaman şöyle yapalım, siz o tekniği söylemeden kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, anne babalarımız, bizi Erkam Radyo'da dinleyen bütün dostlar, eğitimci, eğitim yöneticisi, kişisel gelişim uzmanımız Sayın İbrahim Orhan Bey, sınav sürecinde olan çocuklarımız için tavsiyelerde bulunuyor. Şimdiye kadar evet bilgi çok önemli. Bu ana kadar bilgi için çabaladılar. Bununla birlikte duygularını da kontrol etmeyi öğrenmeliler. Hatta bazen duygu süreçleri bilgi ediniminden daha öne geçiyor diyor. Ve şimdi çocuklarımızın duygularını kontrol etmek için bir öneride, bir telkinde, bir teknikte bulunacak. Dolayısıyla bir teknik önerisinde bulunacak. İnşallah can kulağıyla dinleyeceğinizi düşünüyorum. Buyurun efendim.
Evet, teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizin bir özgüven çantası oluşturmasını istiyorum.
Evet, özgüven çantası oluşturması. Evet.
Nedir bu özgüven çantası? Geçmişte yaşamış, yapmış olduğumuz sınav olur, farklı sosyal etkinlikler olur. Hayatımızda bizde iz bırakmış, hı hı, hatırladığınız zaman bizi mutlu eden başarılarımızı koyduğumuz bir çanta olsun.
Evet.
Bu çantanın içerisinden zaman zaman bu süreçte, kalan süre içerisinde bir takım böyle geçmişteki o anılarımızı, o çapalarımızdan böyle çıkartıp bazen bir resimle, bazen ailemizde, anne babamızla, bazen arkadaşlarımızla paylaşarak o özgüven çantasındaki başarı anılarımızı, bizi güçlü kılan, mutlu kılan, heyecanlı kılan, dirayetli kılan, azimli kılan anılarımızı günümüze taşıyalım, anımıza taşıyalım.
Evet.
Çünkü insan beyninin bir özelliği var kıymetli hocam. Nedir o? Hayalle gerçeği ayırt edemiyor. Buna evet, Ebeveynin aptallığı diyorlar.
Evet, hayalle gerçeği ayırt
edemiyor. Yani biz vermiş olduğumuz eğitimlerde zihinsel canlandırma diyoruz biz buna.
Evet.
Geçmişteki yaşamış olduğunuz olumlu veya olumsuz bir şeyi bazen bir çapa, bir etki, bir tetikleyici ile birlikte insan hatırlayıverir. Bu bazen o durduk yere mesela bir insanın anlayamadığınız bir anda bir ağlamaya başlamış. Ya bir şey yapmadım, etmedim. Niye durduk yere böyle bir duyguya girdin, böyle bir şey gösteriyorsunuz? Aslında o andaki bir çapa, bir tetikleyici bir şey, geçmişteki bir şeyi, yaşamış olduğu üzüntü verici bir şeyi ana taşıdı.
Evet.
Ve o duygulanın içerisine tekrar giriyor. Biz bunu pozitif anlamda kullanacağız. Zihinsel canlandırmamızı bu anlamda yapacağız. Özgüven çantamızdan alacağız. Yıllar öncesinde bir kompozisyon yazmışız ve çok beğenilmiş. Sınıfta evet, öğretmen bizi takdir etmiş, alkışlatmış veya dereceye girmişiz. Biz de onu çok beğenmişiz. Ailem, annem, babam, arkadaşlarım, ya ne güzel yazmışsın. Cümleler ne kadar güzel. Bir şiir okumuşum. Hı hı. Çok güzel okumuşum. Herkes çok etkilenmiş. O anı zihninde canlandırabiliyoruz. O sizin kendi metabolizmanızdaki duygulanım ve hormonal yapıyı da değiştiriyor. Yani bilimsel olarak da, biyolojik olarak da insan üzerindeki etkileri olumlu. Bunu biz kullanmamız gerekiyor. Değerli öğrencilerimize özgüven çantamızı lütfen güçlü tutalım. Zihinsel evet, canlandırmamızı pozitif yapalım. Ve duygu yönetimimizi yaparken zamanında ben güzel şeyler yaptım. Şimdi niye yapmayayım? Şimdi de yapabilirim. Çalışıyorum evet, o halde kazanabilirim. Şeyi içerisinde özgüven çantasını yani kullanın ve çok
geçmişte geçmişi içerisinde elde ettikleri başarıları sürekli hatırında tutarak
kesinlikle
yeni başarıları edinmesine çapa atacak.
Şimdi,
doğru mu? Öyle bir şey
bunun için anladım, böyle evet, şunu söyleyeyim. Şimdi öğrencilerimiz genelde sınavla ilgili duygu yönetiminde hadi yapamazsam telkini evet, biraz daha ön plana çıkıyor. Sebebi nedir? Sebebi şu. O özgüven çantası değil, onda negatif etkeden bir geçmişi çantayı kullanıyor. Geçmişte ben aslında şöyle çalıştım ama işte şu denemede yapamadım, şu evet, sınavda yapamadım diyerek geçmişteki olumsuz şeyi bilinçaltında, özellikle o bilinçaltında olduğu için, bilinçaltında etkin olduğu için içsel dijital bir ses ile hadi yapamazsam bir duygusuna, telkinine kapanıyor. Şimdi bilinç altında genelde bizlerde tabii eğitim sistemimizde anne babalar ve eğitimciler olarak olumsuz telkini biraz fazla veriyoruz. Yani sınavdan gelmiş çocuğa hemen ilk sormuş olduğumuz şey kaç yanlışım var? Bakın bu bir olumsuz telkindir.
Evet.
Bilinç altına yerleşiyor. Annem babam kaç yanlış olduğunu soracak.
Evet.
Öğretmenlerim bana kaç yanlış olduğunu soracak. Şimdi hep negatif bir bilinç altı yerleşkesi var. Şimdi evet. Onu biz yok sayarak, hadi ben bunu kesinlikle yok sayıyorum, silin demekle silmek ve ortadan kaldırmak kolay değil.
Evet.
Bu ciddi bir süreç. Şimdi biz öyle bir mücadelenin içerisine girmeyelim. Ne yapalım? Buna bir özgüven çantası oluşturalım. Bizim geçmişte yaşadığımız birçok,
evet,
kendisini çok olumsuz kişi gören olan bir öğrencimize dahi oturup konuştuğumuzda, İnanın onlar da çanta çıkar.
Evet.
Böyle bir şeyde o çantayı biz güçlendireceğiz, o çantayı kullanacağız. Onu kullandığımız zaman diğeri ne yapacak? Sesi azalacak.
Evet.
Hani radyonun birisinin sesini açıp, istediğimiz bir şeyi açıp, diğer istemediğimiz bir radyoyu kısmak gibi bir şey bu.
Gibi bir şey. Evet.
Yani biz birini güçlendireceğiz, diğeri ne yapacak? Nötrleşecek.
Evet.
O anlamda tekrar o negatif şeyi yaşamamak açısından bu olumlu olan yaşadığımız şeyi güçlendirmemiz gerekiyor. Bakın bunu yaptıklarında şunu görecekler. Daha verimli ders çalışacak. Daha iyi anlayacak.
Evet.
Sorularla ilgilenirken ve bakarken ürkek olmayacak.
Hı hı.
Uzun, bazen kendisini korkutan soru tiplerine yaklaşımı değişecek. Niye?
Evet.
Ben yapabilirim.
Yapabilirim.
Çalışıyorsam yapabilirim. Önceden yaptım şunları, bunu da yapabilirim. Dinliyorum, hazırlanıyorum şeklinde bir telkin sürecine girecek.
Evet.
O açıdan bu söylemiş olduğumuz şey kesinlikle önemli. Biz doğru şeyi yapmamız lazım. Öğrencilerimize, ebeveynlerimize, anne babalarımıza özellikle bunları ondan dolayı anlatıyoruz.
Evet.
Yani Mevlana'nın bir şeyi var, sözü var. Allah çok merhametlidir ama arpa ekene buğday vermez diyor.
Evet.
Öyle yani biz...
ne ekersen onu biçersin.
Bu şeyi kazanmak istiyoruz. Evet ama doğru işi doğru zamanında
doğru
yapacağız.
Doğru.
O açıdan şu dönemde sevgili öğrencilerimize bu duygu yönetimini çok iyi bir şekilde yapmalarını mutlaka ve mutlaka plan yaparak. Yani insanın, şimdi Allah mükemmel bir beyin yaratmış. Hatta bir takım araştırmalarda ya insanda milyarlarca beyin hücresi var, nöron var. Peki bu beyin hücrelerinin kapasitesi ne kadar?
Evet.
Yani ne kadar alabilir? Ne kadar kaydedebilir? Hafıza gücü ne kadar? Diye düşünüldüğünde böyle farklı farklı araştırmalar yapmışlar. Yani mesela, hı-hı, bunlardan bir tanesi, yani insan nöronunun bir hücrenin kapasitesini işte 64 GB olarak, hı-hı, söylemişler. En az 60, hı-hı, GB olarak. Şimdi 100 milyar, yani o kadar hücreyle çarptığınız zaman yani muhteşem bir kapasite. Muhteşem.
Evet.
Bizim bunu harekete geçirmemiz kesinlikle bu olumlu ve doğru telkinlerle ortaya çıkıyor. Şimdi beynimizin yüzde kaçını kullanıyoruz diye yıllardır bir tartışma var. %2'sini mi, 8'ini,
evet,
mi? İşte Einstein %8'ini kullanmuş, %10'unu kullanmış. %100'ünü kullananlar artık etraftaki cisimleri, şunları bunlar hareket edecek bir güce sahip olacağını falan, böyle farklı, hatta bunun hem kitapları hem filmleri var bunun üzerine.
Evet.
Şimdi beynimizin ne kadarını kullandığımızı tespit ve teşhis etmek zor bir iş.
Evet.
Ama beynimizi ne kadar doğru kullanacağımızı biliriz.
Evet.
Yani doğru telkinlerle, hani biraz önce söylediğim, ağacı diktiniz, fidanı diktiniz, hadi kurursa derseniz beyni yanlış kullanmadır.
Evet.
Fidanı diktiniz, ben buna bakarsam bu fidan büyür demeniz doğru kullanmadır. Yani, evet, burada önemli olan şey bizim yaklaşım tarzımız ve yapmış olduğumuz işe yapıştırdığımız duygu şeklimiz, hı-hı, çok çok önemli. O açıdan öğrencilerimize buradaki en büyük tavsiyem bir tanesi bu. Yani bilgi ve duygu yönetimimizi, özellikle duygu yönetimimizi hafife almayacağız. Hı. Bazen...
Peki bu duygu yönetimini sağlayabilmeleri için bu özgüven çantasının dışında başka var mı aklınıza gelen öneriler?
Şöyle, çünkü en önemli olan şeylerden bir tanesi bu. Özellikle bu,
evet,
son süreçte. Şimdi bir zaman yönetimi çok çok önemli. Şimdi insanların bir zaman çizgisi vardır. Evet. Kıymetli hocam. Bir zaman çizgisi. Geçmiş, an ve gelecek. Yani doğru. Geçmiş, şimdiki zaman ve gelecek, hı-hı, zaman. Bu öğrenme tiplerine göre değişiyor. Hı-hı. Kişilerin kendi temsil tiplerine göre değişiyor. Nedir bunlar? İşitsel olan bir öğrenme tipine sahip olan birisi geçmiş zaman çizgisi daha güçlü olur.
Evet.
Dokunsal olan öğrenme tipine sahip olan birisinin şimdiki zamanı, hmm, daha güçlü olur. Görsel öğrenme tipi çok yüksek olan bir öğrencimizin, kişinin de gelecek zaman tipi ön plana çıkar. Hmm. Şimdi bu zaman tiplerine göre, zaman çizgisine, hmm, göre insanlar farklı şeyler yaşarlar. Mesela görsel olan birisi görmeyle, yani görsellikle zihin algısı daha yüksektir. Yani bu beş, hı-hı, duyunun kullanma şekliyle alakalı. Yani hepsini kullanıyoruz ama bir bazıları görselliği ilk etapta kullanıyor. Hı-hı. Onun etkisi daha fazla oluyor. Görsel öğrenme tipine sahip olan birisi gelecekte yaşar. Hı-hı. Hepsinin ayrı ayrı özelliği var.
Anladım.
Gelecekte yaşadığı için bu tip bir öğrenci, hmm, gelecekteki, yani zaman çizgisini, daha doğrusu zaman sürecini bozar. Hmm. Daha hızlı bozar. Hmm. Nasıl bozar? Gelecekte mesela örnek veriyorum, bir LGS öğrencisi 15, YKS öğrencisi 21-22 Haziran'da, hmm, gireceği bir sınavı bugüne taşır.
Evet.
Sanki yarın giriyormuş gibi hisseder.
Görsel öğrenci. Hmm.
Ve bundan kaynaklı bir panik ve kaygı yaşar. Hmm. Eyvah, zaman, hmm, kalmadı. Vakit bitti, yapacağım bir şey yok der. Hmm. Şimdi bu öğrencimizin, bu tip bir öğrencimizin hemen duygu şeyi anlık değişir. Hmm.
Evet.
O panik ve kaygı artık dersin başına oturduğu zaman 5 saat oturur, 1 saatlik verim alır. Evet. Çalışamaz yani. Daha doğrusu kalkamıyor da, kalktığı zaman da daha büyük bir üzüntü ve keder yaşıyor. Niye çalışmıyorum diye kendi kendini suçluyor. O yüzden masanın başında.
Evet.
Ama bu zaman çizgisini bazen de bilemiyor neden böyle oldu,
neden
diye.
Öyle oldu?
Bu zaman çizgisini bozmasından dolayı, sınavı, hmm, kendisine olan durumdan farklı bir şekilde yaklaştırdığından dolayı vaktin kalmadığı ve artık işin bittiği duygusuna evet, kapılabilir. Ve bu onda çalışma verimliliğini ve ruhsal yapısını bozar. Hmm. Peki ne yapacak bu öğrencimiz? Hemen plan yapacak.
Evet.
Nasıl bir plan yapacak? Bir uzun vadeli plan yapacak. Hı hı. Bir de kısa vadeli plan yapacak. Bu çok önemli. Özellikle bu tip öğrencilerimizin rehber öğretmenleriyle işbirliği içerisinde bu süreci takip etmesini öneririm böyle bir öğrencimizde. Hı hı. Plan yaptı. Diyor ki benim kaç günüm var? İşte 2 ayım var. Benim 2 ay içerisinde önce yapmam gerekenler neler? Şunlar şunlar. Bu süreç içerisinde bunu ne kadar yapacağım diyerek önce uzun, hmm, vadeli plan, sonra kısa vadeli plan. Hmm. Şimdi yaptığında bir bakacak ya o yani. Şimdi bugünü kazan, sınavı kazan diyoruz biz.
Bugünü kazan, sınavı kazan.
Evet. Her gün sınavı kazanmak için çok büyük bir fırsattır. Hmm. O yüzden şu anda öğrencilerimiz için sınav tarihine kadar, hmm, çok uzun bir süre var. Çok, evet, kısa bir süre var. Uzun bir süre var. Planını iyi yapmış. Kendi zihninde önümüzdeki süreci iyi bir şekilde gören, planlanmış bir gün var, aylar var, daha doğrusu zaman var. Bunun için uzun bir zaman var.
Evet.
Daha doğrusu yeterli bir zaman var. Hı hı. Diğerinde belli bir plan dahilinde gitmeyen birisinde, hı hı, şurada beklemiş olan birçok konu var. Hı hı. Bir de zaman var. Bunun burada yetişmesi mümkün değil gibi görerek zamanı kısalttığı için çok kısa bir zaman var. Hmm. Her öğrencimizin kendi özelliğine göre bu süreçte yapması gerekenler var. Hmm. Bu özellikle görsel öğrenme yapısına sahip olan öğrencimizin, demiş olduğum gibi. Şimdiki yani dokunsal olan, aşırı dokunsal olan öğrencilerimiz şu anda olduğu için, şimdiki zamanda olduğu için, evet, bu kişinin de harekete geçmesi açısından, eyleme dönük bir yapıya bürünmesi açısından geleceğe yönelik plan yapması gerekiyor. Evet. Yoksa rehavete girer. Hı hı. Yani tamam, daha zamanım var, yaparım. Çünkü şu anda bulunuyor. O yüzden o da gelecekle yönelik eyleme geçmesi açısından. Çünkü dokunsal olanlar geç konsantre olurlar ama olduğu zaman koparamazsınız.
Anladım. Kinestetik olanlar, dokunsal, evet, olanlar anda yaşar. Ama sınav da gelecekte olduğu için
ona yönelik planlama yapıp
planlamayı da ona göre yapmak lazım.
O gelecekte bir anını şimdiki yaşadığı bir an olacağını planlaması gerekiyor.
Peki bunu birçok rehber öğretmeni bilir mi? Yani mesela verimli ders çalışma yaparken biz şunu biliyoruz. Öğrenme stillerine dikkat alınmasını gerektiğini biliyoruz ama siz öğrenme stilleriyle zaman çizgisi arası bir ilişki kurdunuz. Yani görsel öğrenme stiline sahip olan çocuk geleceği yaşar dediniz. Buna göre bir ders çalışma planı oluşturulmalı diyorsunuz.
Kesinlikle.
İşitsel öğrenci geçmişi yaşar.
Onunki de farklı.
Ona göre de farklı bir ders çalışma planı oluşturulması lazım.
Kinestetik
olan öğrenci de anda yaşar. Dolayısıyla sınavda gelecekte onun için de farklı bir çalışma yapılıyor olması gerekiyor. Buna motivasyon soruları da farklı.
Kesinlikle. O yüzden bunu ilgili rehber öğretmenlerimiz ve arkadaşlar tabii biliyorlar. Zaten çoklu zeka kuramı
için çok yapılan. Ben hiçbir öğretmenden duymadım.
Evet. Şöyle bir şey.
Stilleri duydum da öğrenmez.
Şöyle bu bilgileri.
Ben cahilim.
Estağfurullah. Bu bilgileri öğrencimizin bu çalışma şeyini aktarmak önemli aslında. Yoksa o özelliklerini öğrendiğimiz zaman bu çok güzel
yani
bir şey.
Yani her çocuk için
çok
yapılan değerli ders çalışma planı yok.
Evet, yani
o kişiye özel bir ders çalışma planı var aslında.
Kişiye özel çalışma planı. Şimdi şöyle, dokunsal olan öğrencilerin o çalışma esnasındaki zaman süresiyle görselinki zaman süresi ve işitselinki farklıdır.
Anladım.
Hepsi aynı olmaz.
Tabii burada bazen odaklanması en zor olan grupta kinestetik öğrenci gruplarıdır.
Ama onlar odaklandığında.
Odaklandığı zaman da diyorsun çok büyük iş yaparlar.
İşte orada o odaklanmayı sağlayacak olan, çünkü dokunsal duygu yönü çok güçlü ya. Telkinleri güzel oluşturduğunuz zaman bu öğrencinin ders çalışması bir top oynamak, futbol oynamak, basket, voleybol hepsinin sevdiği bir spor yapmak gibi keyifli olur.
Anladım.
Önemli olan o hale getirmek. Öğrencilerimizin bu bir de şunu istiyorum özellikle. Yaşamış oldukları kendi kendilerine bazen çözmeyi hedefledikleri, aileleriyle çözmeyi hedeflemiş oldukları şeyleri mutlaka ve mutlaka rehber öğretmenleriyle yürütmesini ben tavsiye ediyorum. Çünkü okuldaki rehber öğretmeni, bulundukları yerdeki rehber öğretmenler kendilerini en iyi tanıyan bilen branş öğretmenleri mutlaka onlarla irtibata geçmelerini tavsiye ediyorum. Çünkü bazen bizim kendimizin özellikle çözebileceği şeyler vardır, çözemeyeceği şeyler vardır. Ertelemek, hani böyle bir tortunun oluşması gibi düşünün, sonra da müdahalesini zorlatıyor.
Evet.
O açıdan ertelemeyeceğiz. Mutlaka ve mutlaka zamanında ilgili kişilerden destek alacağız. Bunlar da dediğim gibi rehber öğretmenleri bu noktada çok kıymetli. Şimdi ailelerimizle ilgili, yani öğrencilerimize tabii söyleyeceğimiz şeyler çok çok fazla.
En azından şu anda birkaç önerimiz oldu çocuklarımıza. Sınava 60 günlük bir zaman kala. Dedik ki zihninizi pozitif kodlayın. Özgüven çantanızı kontrol edin. Geçmişteki başardıklarınızı günümüze taşıyın. Hatırlayın. Ve sınavda da başaracağınızı inanarak kendinizi motive edin. Ve öğrenme stilinizle zaman çizginiz arasındaki ilişkiye göre de bir plan yapın.
Kendi özellikleri, kendi öğrenme yapısına göre de bir plan oluşturulması. Bir de burada en önemli şeylerden bir tanesi, hedef küçültmeyeceğiz.
Evet.
Hedef küçültmek, duygu yapısını bu sınav süreci içerisinde en çok bozan şeylerden bir tanesi. Mesela öğrencimiz, LGS ve YKS öğrencimiz, kendisine bir hedef verilendi ne zaman bu işe başlarken. Dedi ki ben şurada okumak istiyorum. Lisede şu liseyi istiyorum. Üniversitede şu üniversiteyi, şu bölümü istiyorum diyerek bir hedef oluşturdu.
Evet.
Ve o hedef onda inanılmaz bir heyecan verdi. Heyecan oluşturdu, motivasyon oluşturdu. Bu süreçte sınav yaklaştıkça veya işte yavaş yavaş yaklaşan bir dönemde hedef küçültmeyeceğiz. Hedef küçülttüğümüz zaman bu sınava yönelik olan çalışmalarımıza aldığımız bilgilere, yapmış olduğumuz çalışmalara yönelik özgüvenimizi, değeri azaltır. Bu değeri azaltmanın, hadi onları böyle bir değersiz gördük, bu yetmiyor benim hedefim için dedik mesela. Bunun en önemli şeyi, bundan sonraki yapacağımız çalışmalarında buna katkısı olmayacağını düşündüğümüz için ders çalışma verimliliğimizi tamamen ortadan kaldırır.
Evet.
Hedef küçültmüyoruz.
Hedef küçültmüyoruz.
Hedefle ilgili durumumuz ne zaman? Hedefimizi orada duracak. Ya bu çok efendim uç bir hedef. Önemli olan hedefin beni motive etmesi. Bu özelliği.
Peki motive edici olmakla uzaklaşmış hedefini değiştirebilir mi? O zaman öyle sorayım.
Şöyle diyecek. Bu hedefim yine bende duruyor. Hedefle ilgili diğer hedeflerim ben sınavdan sonra değerlendireceğim. O sınavdan sonra yapacağımız işi sınavdan önce almayacağız. Anladım. Mesela bir örnek vereyim. Bu duygu yapısını bozma açısından söylüyorum. Kıymetli hocam. Mesela diyelim ki YKS öğrencileri var. Genelde bu dönemde kendilerinin rahatlattığını düşünerek ben mezuna bırakacağım cümlesini kullanır. Şimdi bunun şöyle bir özelliği var. Bir alışkanlık oluşturur. Ne demektir bu? Bu mezuna bırakacağım bu tür zamanlarda bunu diyen öğrencim bir sonraki yılda söyler.
Anladım.
Bir, sınavdan sonra yapacağımız işi
sınavdan
şu anda
önce değerlendirme.
Mezuna bırakma işi sınavdan sonra.
Sınavdan sonra.
Sonuçlar gelir. Anne, baba, rehber öğretmen, ilgili uzman arkadaşlarla oturur değerli öğrencimiz. Karar verir. Der ki ben şu özelliğimle bunu yaptım. Hedefim şu, bunu yapabilirim diyerek karar verir.
Anladım.
Ama sınavdan sonra yapacağı bir işi sınav öncesine almayacağız.
Anladım.
Biz şu anda bu sınavda en iyisini, elimden gelenin en iyisini yapmakla mükellefim. Onun için çalışıyorum. Öyle diyecek. Sınavdan sonraki, sınavdan sonra. Önceki, şu andaki görevimiz nedir bizim? Çalışarak sınava kadar gelmek, bu kadar. O yüzden hedefimizi yeni tutacağız. Eğer çalıştığımız yere, efendim, odamıza, kapımıza astıysak üniversitenin veya lisenin resmini orada duracak. Hedefimizi küçültmeyeceğiz. Ve bu süreç içerisinde bir takım fedakarlıklarımızı artırabiliriz. Bu güzel bir şey. Nasıl? Maraton koşusunu düşünün. Bitiş çizgisini gördüğü zaman maraton, yani koşucular, sporcular hızını artırır. Yani daha hızlı geçeyim orayı diye. Yani bu doğal olan bir şey. Yavaşlatmaz. Evet. Şimdi de yaklaşıyoruz nihayetinde. Yani sınav tarihi hiç gelmesinde bir şey yok.
İyi, tabii. Yani
çalışıyorsak bir zamanı vardır bunun. Olması da çok çok önemli.
Evet.
Hızımızı biraz artıracağız. Bir takım fedakarlıklar yapacağız ders çalışırken. Daha doğrusu sınav şu kalan süre içerisinde. Çalışma saatlerimizi kısmen artırabiliriz. Sadece burada özellikle öğrencilerimize tavsiye ettiğim, sınav ya yaklaşık dönem, yani şu dönemde saatlerimizi artırdığımız gibi kendimize ayırdığımız vakti daha kıymetli ve değerli yapacağız. Ne yapıyoruz? Haftada belli bir zaman, bir akşamı mutlaka kendimize ayırmalarını istiyorum. Kendisine ayırmalarını istiyorum. Duygu yönetmek, biz robot değiliz. Duygumuzu doğru yönetmek, metabolizmamızdaki ruhsal yapımızı, hormonal yapımızı doğru şekilde sağlayabilmek açısından kendimize bir akşam, 2-3 saat, bir 4 saat bir vakit ayıracağız mutlaka. Bu bir derstir. Yani normal ders gibi bir sınav dersi olarak göreceğiz. Bir çalışması olarak göreceğiz. Ailesiyle, arkadaşıyla bazen sinemaya gider, bazen evinde, bazen arkadaşlarıyla bir sahilde veya bir İstanbul'un hocanı söylüyoruz. Diğerlerinde böyle sevmiş olduğu bir takım yerlerde ama kendisine olumlu etki oluşturacak yerlerde. Bazen çok negatif arkadaşlar olabilir. Bu negatif arkadaş, özellikle negatif söylemi olan arkadaşlarında tatlı bir şekilde söylüyor. Gel benim yanımda bu şekilde sınavla ilgili veya şeyle çok negatif şey söylemeni özellikle istemiyorum. İstiyorsa o arkadaşla görüşmemizi biraz şey yapmamız lazım.
Sınava kadar, sınav bitinceye kadar askıya almak lazım.
Yani
veya dondurmak
o yine
lazım.
Onun arkadaşı ama onun mevzusu, konuşması mesela sınava girmiş olan bir arkadaşı. Yani olabilir mi? Olabilir. Sınavla girip olumsuz deneyimler anlatıyor. Ya girdim, ya bir soru geldi, takıldım, kaldım. Hep sınavımı olumsuz etkiledi. Şimdi bu çok kötü bir çapa.
Evet.
Ve insanlar ruh arkadaşlarıyla, yani böyle çok çok yakın arkadaşları vardır. Onların söylediklerinin farkına varmadan bilinçaltında etkisi oluşturur. Ve o kendi telkinini oluşturmaya başlar. Biz onun olmasını istemiyoruz.
Anladım.
Ondan dolayı yani bu şeye dikkat etmelerini özellikle istiyorum.
Evet, gelelim İbrahim Hocam, değerli hocam, çok teşekkür ederim. Şimdiye kadar öğrencilere tavsiyelerde bulunduk. Tabii sınav sürecinde evde anne baba tutulma davranışları, yaklaşımları da çok kıymetli, çok önemli. Sınav yaklaştıkça anne babanın kaygısı da artabiliyor. Çünkü çocuğun verdiği emek kadar, fedakarlık kadar anne kesinlikle baba da ister istemez kesinlikle çocuğu için fedakarlıkta bulunuyor. Maddi ve manevi fedakarlıkta bulunuyor. Adeta sınava anne veya baba giriyormuşçasına bazen kaygı yükselebiliyor.
Evet.
Anne babalar bu kaygılarını nasıl kontrol edebilirler? Ve sınav yaklaştıkça çocuklarına pozitif bir desteği nasıl sunabilirler?
Evet.
Evet.
Teşekkür ediyorum. İşin en önemli boyutlarından bir tanesi de bu.
Evet.
Çünkü öğrencilerimiz ailelerine güçlü bir duygu bağıyla bağlıdır.
Hı hı.
Bundan dolayı ailedeki oluşan söylemler, beklentiler çocuklara çok büyük etki oluşturur. Hı-hı. Bu dönemde bazen ailelerimiz panikleyebiliyor.
Hı-hı.
Ve bu çocuğa yansıyabiliyor. Şimdi burada ailelerimizden özellikle şunu istirham ediyorum. Bir kere biraz önce söylediğim, yani çocuğumuz bizim için sınavdan daha büyük ve daha değerli.
Tabii.
Bunu hiç unutmayalım.
Evet.
Çocuklarımızın şu andaki sağlıklı halleri, çok çok kıymetli.
Evet.
Bunun üzerine bir şey yok. Bunu hiç gözümüzden kaçırmayacağız.
Şu anda çocuklarımızın sağlığı en büyük nimet.
Çünkü diyeceğiz. Sınav süreci
evet
zor bir süreç. En az çalışan öğrencimiz dahi, onu söyleyeyim, bu sınav sürecindeki yaşamış olduğu o beklenti, duygu durumu inanın ciddi bir yük. O açıdan zor zamanda ailelerimiz
evet
çocuklarımızı ...la ilgili bir karar verir, bir söylem içerisine girerken o çocuklarımızın sınavdan daha büyük olduğunu, daha değerli olduğunu kesinlikle ve kesinlikle zaten hissediyoruz da biz kendimiz, hı-hı, anne babalar içinde yaşıyorlar bunu, hissettirmeleri lazım.
Evet.
Peki nasıl hissettirecekler hocam, ne yapmamız lazım? Şimdi biz çocuğumuzun, öğrencimizin, çocuğumuzun uzmanı değiliz.
Evet.
Anne babasıyız. Biz onlara anne baba olacağız.
Hı
hı. Ben çocuğumu çok iyi çalıştıracağım. Bazen öğretmen olan anne babalarımız, hı hı, var. Çocuklarına işte yoğun bir ders çalıştırma içerisine giriyorlar. Ve anne babalığı bir kenara koyup tamamen çocuğun işte ders öğretmeni veya işte onu çalıştıran rehber öğretmeni. Yani birçok boyuta giriyor. Hı. Anne babalık şurada kalıyor.
Evet.
Çocuğumuzun öncelikle anne babasından gelecek olan sevgiye sahiplenmeye ihtiyaç var, hem de karşılıksız.
Evet.
Yani sınavda çok iyi yaptım, ben seni çok seveceğim duygusunu öğrenci çocuğumuza yansıttığımız zaman çocuk her sınava girdiğinde şu sürece girmeyecek. Yapamadığım zaman ilk önce bu aklına gelir.
Hı-hı.
Yapamadığım zaman annemin babamın yüzüne nasıl bakacağım?
Hı-hı. Evet. Yapamadığım zaman annem babam yüzüne.
Bu telkini, hı-hı, kesinlikle ve kesinlikle vermeyeceğiz. Bir. İki. Kıyaslama yapmayacağız. Şu tanıdığım bir çocuk var, işte şu kadar net yapmış, bakalım sen ne yapacaksın. Hocam ben, evet, onu diyor motive etmek için söyledim diyor bazen. Hmm. Yani böyle bir kendine gelsin diye söyledim diyor. Dedim ki şu yetişkin halinizde biz sizi kıyaslayalım birilerle, bakın uyuyabiliyor musunuz? Ne yapabiliyorsunuz? Kıyaslama yok. Her çocuk, evet, kendi başında bir değerli. Onun ihtiyaç duyan şeyleri zaten anne babalarımız, hı-hı, okul, ders, kitap ve neyse kendi imkanları ölçüsünde yaptılar.
Evet.
Çocuklarımıza bu tür motive edici olan şeyler içerisine girelim. Diğer şeyleri ilgili öğretmen, rehber öğretmenlerden destek alalım. Ertelemeden. Hı-hı. Onlarla işbirliğimizi güçlendirelim. Burada,
evet,
çok değerli velilerimizin okulla, öğretmenleriyle işbirliğini daha çok güçlendirmelerini istiyorum.
Evet.
Ve çocuklarımızda beklentiyi çok gereksiz bir şekilde artırmamalarını istiyorum.
Evet.
Nasıldır? Çocuklarımız yani bir minnet duygusu içerisine çok sokmamak lazım. Ben sana bunu yaptım, bakalım sonunda ne yapacaksın?
Evet.
Böyle bir diyaloğu, böyle bir sınavı, böyle bir çerçeveye sokmayalım.
Sokmayalım.
Yani biz anne babalık görevimizi yapıyoruz. Çocuğumuz da kendi geleceğine yönelik, hmm, bir şeyler yapıyor. Çocuğumuz yine bizim çocuğumuz mu? Evet.
Evet.
Bizim değerimiz mi? Evet. O açıdan burada çocuğumuzla birlikte sınava giren ailelerimiz var. Zaten sınav sürecinde bu biraz kendini gösteriyor. Burada paniklediğimizi hissettiğimizde, yani çocuğumuz bakıyor diyor ki ya annem babam da zaten bana güvenmiyor, inanmıyor. Hmm. Ben, evet, çalışsam ne olur dediği anda, bakın, kendine yönelik özgüven zayıflığı ayrı. Dışarıda öğretmeninin ve arkadaşlarının ya çalışıyor ama sen bir şey elde edemezsin demesi ayrı, ama anne babanın bu şekildeki bir beden dili, seçtiği cümleler ve kelimeler,
evet,
yansıttığı duygu bambaşka bir şey.
Evet.
Yani öğrencimiz, daha doğrusu çocuğumuz, annem babam zaten bana inanmıyor, ne yapsam da inanmayacaklar döngüsüne girdiği an çalıştığı dersinde faydası yok.
Evet.
Onu söyleyeyim.
Hı-hı.
Bu açıdan çocuklarımıza, biraz önce söyledim ya, işte sınavdan geliyor, kaç yanlış yaptı.
Evet.
Tek bildiğimiz şey kaç yanlış yaptı.
Doğru.
Bir kere biz çocuklarımızla sınavın dışında konuşacağımız şu dönemde bir şey, konu yok ise, aslında sınav öncesine de dikkat etmek lazım.
Evet.
Bizim nasıl bir aile iletişimimiz vardı?
Sınav öncesi nasıl bir iletişimimiz
evet.
vardı?
Yani niye? Çünkü sınav döneminde sınavın dışında konuşacağımız hiçbir şey yok ise.
Evet.
Çocuğumuz geldiğinde öyle bir sıcak iletişim oluşturalım ki, bakın, soğuk iletişim değil. Sıcak iletişim. Soğuk iletişim nedir? Çocuk kendinin söylemesini zorunlu hissettiği şeyler soğuk iletişimdir.
Anladım.
Sıcak iletişim, hemen gideyim anneme, babama anlatayım. Sıcak iletişimdir. Bakın, bu iletişimi oluşturduğumuz an zaten çocuğumuz evde ne yapıyor biliyor musunuz? Rahatlıyor demektir.
Evet.
Ev onun için çok güçlü bir motivasyon. Eğer biz anne baba olarak evi çocuğumuzun güçlü bir motivasyonu haline getirir isek, inanın, sadece sınav için demiyorum ben bunu.
Evet.
Şu dönemde, günümüz çağındaki yaşanılan birçok sıkıntıların,
evet,
ki çok farklı şeyler var biliyoruz, onların da en azından önüne geçme ve bunlarla karşılaşmama durumunu oluşturan bir aile ortamı oluşur.
Evet.
Bundan dolayı çocuklarımız geldiğinde kendileri rahatlıkla anlatabilir. Bazen çocuk bir denemesinin durumunu anlatmayabilir. Anlatmasın. O ortam içerisinde eğer yargılama ve sorgulama, yani her girmiş olduğu denemenin sonunda eve geldi, anlattı, sen halen mi böylesin? Bu kadar ders verdiriyorum sana, şu okula gönderiyorum, şu hocayı tuttum, şunu yaptım, bunu yaptım, şimdi arka arkasına sıralıyoruz, sonuç bu mu?
Tabii aslında sürekli çocuğa yani güvensizliği fark ettirecek şekliyle ders yoğunluğunu artırmak da biraz sıkıntı sanki. Yani
kesinlikle.
Diyelim ki özel okula gidiyor. İşte hadi eksik olduğu birkaç ders aldırabilirsiniz ama yok, hafta sonu dershaneyle doldur, eve akşam koç gelsin, özel ders gelsin. Şöyle düşünüyorum, bir işçi bile bu kadar çok çalışmaz herhalde. Bu da çok sağlıklı değil gibi geliyor bana.
Nefes alamayabiliyor.
Nefes alamayabiliyor tabii.
Çocuk.
Ya aşırı baskı altında hissediyor.
İşte o,
bu da yanlış.
O beklenti ve evet, o duygu baskısı çocuklarımızda ciddi anlamda bazen sınavın dışında da hasar oluşturuyor. Onu unutmasınlar.
Ben şöyle gözlemledim. Bu şekilde aşırı yüklenilmiş, sınav sürecinde aşırı yüklenilmiş, zamanı aşırı doldurulmuş çocukların sınavdaki performansı, sadece bir yerden beslenen veya iki yerden beslenen çocukların performansından daha düşük olduğunu gözlemledim.
Şu şekilde katılıyorum.
Evet.
Çocuklarımızın sınava yönelik bir içsel senaryosu oluşuyor.
Evet.
Nasıl bir senaryo oluşuyor? Sınav öncesi, sınav anı ve sınav sonrası şeklinde.
Evet.
Sınav öncesindeki senaryosu, işte çalışmasıyla ilgili kendi kendine, işte ben aslında çalıştım, hazırım.
Hı-hı.
Şunları yaptım. Hı-hı. Şu eksiklerim kaldı. Hadi bunlar sınavda çıkarsa, veya işte ben çalışmamı tamamladım, sınavım güzel geçecek diye kendi senaryosu.
Hı-hı.
Sınav anında, sınava girdiği anda bir senaryo daha oluşuyor.
Hı-hı.
Orada şu, bu sınavda şu çalışmaları yaptım, hedefim şurası. Hadi şu şekilde olursa, yapamazsam, işte ailemin beklentileri, efendim işte biraz önce söylediğimiz birçok emek verilmiş, imkan sunulmuş, bu imkanların karşılığını veremeyebilir miyim şeklinde olumsuz bir senaryo sınav
evet.
anında. Bir de sınav sonrası senaryo var. O da çıktıktan sonra yüzleşme.
Evet.
Bu hale getirirsek, bu çocuğumuzun, sadece sınav süreciyle ilgili değerlendirmiyorum Sayın Hocam.
Evet.
Bizim öğrencimizin, çocuğumuzun bedensel, fiziksel sağlığı kadar ruhsal sağlığı da önemli.
Çok önemli.
Hasar bırakmayacağız lütfen. hasar bırakmayalım.
Hasar bırakmadan yani, süreci yönetebiliyor olmak lazım.
Bu çocuğumuzun ruhsal sağlığını bozacak hasarlar lütfen oluşturmayalım. Hı hı. Her şeyi getirip bir şeye bağladığınız zaman bunu bırakın çocuğu, kendisini çok üst düzey gören bir lider, bir yönetici dahi yapamaz. Hı hı. Bocalar yani.
Evet.
İnsan böyle bir güce sahip değil. O açıdan sevgili ebeveynlerimiz, annelerimiz, babalarımız, çocuklarımızın sınavlarıyla ilgili, süreçleriyle ilgili bir kere evimiz, biraz önce söylediğim gibi evimiz çocuğumuzun motivasyon yeri olacak.
Olumlu liman adeta yeri.
Aynen öyle. İyi bir istasyon.
İyi bir istasyon.
İyi bir istasyon olacak. Ve oturup sıcak iletişim dediğimiz, çocuğumuz çok rahatlıkla anlatacak. Deneme girmiş olduğu sınavla ilgili. Eksiklerim var şunlarla ilgili. Oturup işte tamam, öğretmenlerinle, rehber öğretmenlerle, ilgili uzmanlarla oturup konuşalım. Bununla ilgili ne yapabiliriz? Bir yol haritası çizelim. Hı-hı. Biz bir yol arkadaşıyız aynı zamanda. Senin en büyük destekçiniz ve sana en büyük inanan, seni en çok seven.
Evet.
Bir aileyiz biz.
Evet.
Onun ötesi yok aslında.
Yani burada çocuk sınava da girerken annesinin babasının yanında olduğunu ve her daim kendisini sevildiğini hissedecek cümleler, tutulma, kesinlikle, tarzlar önemli. Evet, önemli. Anne baba kaygılı olabilir ama bu kaygısını hep kontrolde tutmalı. Çocuğun, sınavın çocuktan daha değerli olduğunu hissettirdiği an iş biter diyorsunuz. Ben öyle
anladım.
Şimdi
bazen ailelerimiz, evet kesinlikle ailelerimiz, ya hocam biz böyle çocuğumuzu işte motive etmeye çalışıyoruz ama o da çok gevşek davranıyor, çalışmıyor. Evet. İşi rehavete sürüklüyor şeklinde bir serzenişleri oluyor. Burada önemli olan çocuğumuzun, tabii şunu söyleyeyim, ders çalışmadaki demoralize olması, azalması, bunlar çok rahatlıkla yönlendirilebilecek ve tekrar çocuğumuzun çalışma heyecanının oluşturulabileceği bir süreç bu.
Evet.
Bu bizim için çok kolay. Hı hı. Bununla birlikte içsel olarak çok değer verdiği insanlardan kendine yönelik güven duygusunun ortadan kalkması veya zayıflatması ile ilgili süreç daha zor.
Daha zor.
Hasar dediğim hadise
tabii,
o.
Tabii, evet.
O yüzden çocuk baktınız gevşedi, çalışmıyor, verimli çalışmıyor. Mesela en çok yaşadıkları, hocam cep telefonunu alıyor, saatlerce telefonun başında. Hı hı. Gibi bir şeyleri var. Yaşamış olduğu zorluklar var. Bu süreçte bizim okulumuzdan, ilgili rehber öğretmenlerimizden, branş öğretmenlerinden, uzmanlardan alabileceğimiz destekler ve yönlendirmeler var. Yani telefonla ilgili, çünkü şu dönemde çocuğumuz da hassas, ebeveyn de hassas.
Evet.
Çocuğumuz aileden gelecek olan söylemleri bazen negatif olarak, olumsuz olarak gördüğü için bir direniş oluşuyor yani çocukta.
Evet.
Karşı bir direnç oluşuyor. Böyle mücadele yerine gitmeni, hani bu telefonu senden aldım, bir daha sende yok. Hı-hı. Gibi keskin kararlar. Senin telefonunu senden aldım, sen kazanacaksın. Gibi. Öğrencimizin, yani çocuğumuzun bu karar sürecindeki etki alanını çok zayıflatıp tamamen biz kapsayıcı bir alan içerisine girdiğimizde bir kısım çocuklarımızda bir doğru etki yapabilir.
Evet.
Ama genelde olumsuz etki yapar. Çünkü evet, akıllı telefon, yani dijital dünya insanı artık kapsayan bir yapıya bürünmüş. O açıdan böyle şeylerde istirham ediyorum. Kendi öğretmeni, rehber öğretmeni, şube rehber öğretmeni, ilgili uzman takip eden veya ilgilenen birisi varsa oradan destek alacağız.
Evet.
Ona söyleyeceğiz. Yani böyle bir durum var. Nasıl yapabiliriz? Nasıl yapmamız lazım? Siz çocuğumuzla konuşabilir misiniz diyerek oradan destek alalım. Ve onun söylemine destek verelim biz. Yani bu tür çatışma halleri bazen iyi gibi görünebilir. Yani biz bunu söyleyelim. Yani uzaklaştırdık işte, cep telefonunu aldık, tuşlu telefona geçirdik. Çocuğumuzu tamamen derse bağımlı hale getirdik. Daha doğrusu ders çalışır hale getirdik. Düşüncesi içerisine girebiliriz. Şu yapmıştı, biz de öyle yapalım. Evet. Her çocuk ayrı bir dünya. Bunu ayrı unutmayalım.
Bir her bir çocuk da özel.
Özel.
Evet.
Yani o açıdan o dünyaya göre değerlendirmemiz,
İbrahim Bey,
çok çok önemli.
Çok teşekkür ederiz.
Rica ederim.
Ağzınıza, dilinize,
ederim,
yüreğinize sağlık. Süreyi de tamamlamış bulunuyoruz. Birkaç dakikada hatta geçtik. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler, bugün Eğitim Dünyası programında sınav hazırlığında olan kıymetli öğrencilerimize, yani 8 ve 12. sınıf öğrencilerimiz için tavsiyelerimiz oldu ve çok değerli anne babalar için de bu süreçte kaygılarını nasıl kontrol edebilirler, duygularını nasıl yönetebilirler, öğrenciyle çocuğuyla iletişimini nasıl düzenli hale getirebilirler, bununla ilgili dilimizin döndüğü kadar tavsiyelerimiz oldu. Şimdiden sınava girecek çocuklarımıza, gençlerimize başarılar diliyoruz. Rabbim zihin açıklığı versin inşallah. Son sözümüz var mı?
Evet. Bütün öğrencilerimize başarılar diliyorum. Anne babalarımızı da bu süreçte Allah yardımcıları olsun.
Allah razı olsun.
Kesinlikle onların en büyük, hem çocuklarımız için hem de anne babalarımız için en büyük motivasyonları o ailelerin kendi aralarındaki sevgileridir.
Sevgileri, evet.
Azaltmasınlar.
Çok teşekkür ederim İbrahim Bey. Evet, kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, bir sonraki Eğitim Dünyası programında buluşmak dileğiyle kalın sağlıcakla, Rabbime emanet olunuz.